Ayrım 16. Dağdan kopan ateş. Omar Kavezas. Sayfa 193. Yaşama nedenleri. Dağlara çıktığımda Claudio'ya aşıktım. Onu sevmek, Che'nin bir zamanlar dediği gibi, benim için ölçünün ve büyüklüğün ötesinde bir şeydi. Bu ilişkiye insanın en saf, yapıcı, sanatçı gücüyle girmiştim. Bu ilişkiden büyük bir şehir, çok güzel bir şehir kurdum. İlişkimizin, insanın aşk konusunda bildiği her şeyin alfa ve omegası, başlangıcı ve sonucuydu diyelim. Demek istediğim Claudio veya Claudio ile olan ilişkim benim için dağlarda bir ölçüt oldu, daima yukarıda tuttuğum bir bayrak oldu. Sarmaşıklara hiç dolaşmayan, hiç düşmeyen, hiç ıslanmayan ve çamura bulaşmayan bir bayrak. Dediğim Claudio'dan sonra, ona olan sevgimden sonra geliyordu Jungle ve zihnimi hiç meşgul etmiyordu. Dağlara çıkmadan önce Jungle veya orman konusunda bir değerlendirmem, dağların gerçekten ne olduğu konusunda bir kavramım yoktu. Yani yatağa yanımda bu ölçütle gidiyordum. Daima yanımda taşıyordum. Onu dikkatle katlayıp yastık gibi başımın altına koyuyor, öyle uyuyordum. Benim işi götürebilmemi, yaşamımı devam ettirmeme yardım etti, daha iyi olmama yardım etti. Ona örnek olmanın gururunu duydum. Ona örnek olma gereksinimini duydum. Ona ve küçük kızıma. Claudio benim itici gücüm oldu. Güvenliğim, güvencim. Kurşun oldu. Karanlıkta görebilmek, ciğerlerimde daha fazla hava, bacaklarımda daha çok kuvvet. O benim yön duygum ve ateşimdi. Aşkımız sıcak, kuru elbiseydi, çadırdı, zafer, huzurdu, her şeydi. Gelecek, çocuklar, beynimin bilebildiği ne varsa. İşte o küçük ambardaydım. Gilberto benim için Bayardo'dan aldığı mektupla geldi. Mektupta, Eugenio, ya kişisel diye bir işaret olduğunu gördüm. Sıska nasılsın diye başlıyordu. Veya böyle bir şey, tam anımsamıyorum. Sıska sana çok saygı duyuyorum. Sıska sana çok derin bir saygı duyduğum bilmeni istiyorum. Bildiğim birçok şeyi senden öğrendiğimi. Yaşamımı en çok etkileyen insanlardan biri oldun. Sana duyduğum sevgi ve saygıdan dolayı dürüst olmak istiyorum. Bir companero'ya aşık olduğumu bilmeni istiyorum. Artık seni sevmiyorum. Şimdi onu seviyorum. Umarım anlarsın. Seni daima seveceğimi, saygı duyacağım bilmeni isterim. Sevgiyle ve takma adı. Mektup geldiğinde çok aç olduğumu anımsıyorum. Öğle ve akşam yemeği yememiştim. Campesinolar korkuyordu. Muhafızlar her yerde dolanıyorlardı. Lanet sinekler her yerimi ısırıyordu. Müthiş sinekler. Ayaklarımda mantarlar çıkmıştı. Dişlerimi son ne zaman fırçaladığımı anımsamıyordum. Dili gezdirdim mi, birikmiş yemek artıklarını hissediyordum. Dilim dişlerimin üstünde zımpara kağıdı gibiydi. O gün gerçekten bok gibi oldum. Öğleden sonra yapmaya çalıştığım bazı bağlantıları kaçırdım. En kötüsü yürüyüşte birkaç kurşun kaybettim. Hiç kurşun kaybetmem. İşte oradaydım o gece. Mektup geldiğinde dinleniyordum. Bayardo Arke'den de 2 saat sonra okuduğum bir mektup almıştım. Çünkü Claudio'nun mektubunu okumaya başlayınca yıkıldım. Bana çok haksız geldi. Bu olamazdı. Hesapta yoktu, mantıksızdı. Bir yere vurmuyordu. Bunu nasıl yapabilmişti? Beni sonsuza dek beklemeyeceğini anladım. Orta çağdaki gibi şövalye Haçlı seferine gider, binlerce zafer dolu savaştan sonra dönüp gelir, şatonun önünde durur, hanım balkonda görünür, peri masalı gibi. Bunu isteyemeyeceğimi biliyordum. Fakat onun ölçütünü lekesiz tutarken, çamurlanmadan tutarken beni terk edebileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Bütün tepelere bayrağı taşıdım. Her zirveye gelişte onu yere diktim. O gece onu katlayıp onunla uykuya daldım. Onu çoban ateşlerimizin alevlerinde, garibiyetlerinde, zaferlerinde gördüm. Bütün yürüyüşlerimizde gördüm ve bunun olduğuna inanamadım. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Dünyanın yıkıldığını hissettim. Uçakta, uçak dönünce, yana yatınca yeryüzünün nasıl ters döndüğünü, tepelerin yattığını hiç fark ettiniz mi? Denizin üstünde uçunca suyun dökülecek gibi olduğunu, evler hep terstir, insanlar, köpekler, işte böyle hissettim, yer kaymış gibi. Mekan duygumu, dengemi, yer çekimini ve durma yetimi, bütün duygularımı yitirdim. Yeryüzünde insanın sahip olduğu bütün fizik duyularımı yitirdim. Yalnız fiziki değil, kendi mantığımı yitirdim. Erkek ve kadın duyumu, birçok şeyi. Bir gün yer altına girmeden önce, bak Claudia, bir gün beni öldürürlerse kimseye söylemeni istemediğim bir şey söyleyeceğim sana dedim. Bir gün beni öldürürlerse ancak çok acı içindeysem veya yüzüme kurşun yağdırırlarsa ancak bu yolla benim dudaklarımdan gülmeyi, yüzümdeki gülücüğü silebilirler. Yani Novadades veya La Presenda teşhis edilemeyen Şaki öldü. Başlığını görürsen yüzümü ve gülümsememi gazetede tanıyacaksın, bileceksin, bilmeni istiyorum. Bu gülümseme senin için sana ait. Ve öğrenciler sokakta yürüyünce, ölümümü protesto etmek için üniversitede toplantı düzenlenince, amfinin ortalarında bir yerde oturmanı istiyorum. Ve arkada ve benim için iyi şeyler söylenince, nasıl görevini yapan biri olduğum, diktatörlüğe karşı savaşan biri, cesur adam, bütün bunlar senin gazete elinde sakince oturmanı, yüzüme bakıp bu gülümsemenin sana ait olduğunu, yalnız sana ve kimsenin bunu senden alamayacağını düşünmeni istiyorum. Ve gösterilerde yürürken veya koşarken kimsenin onu almasına izin verme. Gülümsemem seninle olacak, kaçarken, kovalarken. O sana ait ve kimse bu gülümsemeyi benden almaya muvaffak olamayacak çünkü onu sana veriyorum. Ama bunu kimseye söyleme, bundan söz etme. Ve ölmek zorunda kalırsan sen de öleceksin. Ölmeden önce bu gülümseme seninle olacak. Ama kimseye bu gülümsemenin senin olduğunu sana verdiğimi söyleme. Mektubu okuyunca bütün bunları düşündüm. O anda o boktan keneler beni ısırıyordu. Gerçekten beni çıldırtmak için yalnız hayalarımı değil, bütün göğsümü, bacaklarımı da ısırıyorlardı. Ve mantarlar artık yalnız ayaklarımda değildi, bütün gövdem yanıyordu. Ve şimdi mısır kabukları yatarken beni rahatsız etmeye başlıyordu. Kalktım, uyuyamadım. Dönüp debelenerek bir gece geçirdim. İşemeye gitmek için kalktım, o gece ağladım ve uyuyamadım. Sonunda nasıl oldu bilmiyorum. Fakat kötü makyavelci bir düşünceye kapıldım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Bu kadın haksızlığını ödeyecek. Kararımı verdim. Ona mektup göndereceğim ve öcüm bu olacak. Ona öldüğüm gün muhafızlar yüzüme kurşun boşaltmazlarsa gülmem durmayacak ve gazetelerde gördüğü o gülüşün ona ait olmayacağını yazacaktım. Bilmeli ki ve kesinlikle açıktı ki bu gülüş protesto eden adamın gülüşü. Ahlak savunucusu adamın, kibirli adamın, aşık adamın, dağların adamının, ölen sandinistanın gülüşü ve artık ona ait değil. Benim gizli öcüm buydu. Büyük ders. Bu gülüşün başkaları için olduğu veya başkaları için olması da sorun değil, önemli olan onun olmadığıydı. Doğal olarak mektubu açtığım zamanla cevap verdiğim zaman arasındaki süre çok üzgün bir dönemimdi. En ufak şey beni üzüyordu. Yoğun biçimde dertliydim ama kimse fark etmedi. Dıştan moral, heyecan örneği verdim ve becerdim. Ama aynı zamanda kendimi yalnız hissettim. İlk kez gerçekten yalnızdım, tamamıyla yalnız. Size söyleyeyim, yalnızlık buydu. Bizim gittiğimiz gibi dağlara giderseniz bu şiddetli hatta travmatik bir değişiklikti. Çünkü üniversitede örgütlü, disiplinli bir yaşamdan sonra FSLN'de 6 yıldan sonra tırmanmaya başlarsınız ve 24 saatte Matagalpa'nın eteklerindesinizdir. Hazırlık olarak bir düzine buferin, bir düzine Alka-Seltzer, aspirin, kim bilir kaç tane tetrasilin kapsülü, küçük bir alkol şişesi, pamuk, dikiş iğneleri, iplik düğmeler, birkaç pil, bir çift ayakkabı getirmişsinizdir. Yanında sürücü ehliyetini, cüzdan, kağıtların, not defterin, kim bilir neler, yıllardır odanda duran tırnak makası, kardeşinizin verdiği çakı, Luzmarina'nın armağanı, kovboy kemeri, fotoğraflarınız, eski mendiliniz, onun da ellerini yıkadığı, kurulandığı mendil, her zamanki çamaşırlarınız, kaç defa giydiğiniz elbiseleriniz, değişik olaylarda kaç yerde, hep aynı insanlarla giyinmiş elbiseler. Aynı ellerle, aynı yüzünüzde, gözlerinizde, diş ve saçınızda, yüzünüzdeki her zamanki ifadeyle, eski kazanızda başlarsınız. Dediğim şehri terk ediyorsunuz. Kendi dünyanızdan ayrılıyorsunuz. Hali terk ediyorsunuz. Yürümeye başladınız mı geçmişe dönüyor. O hali dağlara çıkarken yanınızda götürüyorsunuz. Ama yaklaştıkça hal arkada kalıyor, geçmiş oluyor. Gerçekten, gerçekten olan şey kafanız bütün bu yıllarda yaşadığınız yaşamla doludur. Bu yaşama ait olan her şeyle, inanılmaz derecede taze olan her şeyle doludur. Yapmaya alıştığınız her şey, nasıl geç yatardınız, nasıl sevişirdiniz, düşünürdünüz, uyurdunuz, yerdiniz, eğlenmek için ne yapardınız, bütün bunlar zihninizde tazedir. En mutlu anlarınız, kampanerolar, onun, senin planların hepsi tazedir. Dağlara yaklaştıkça bütün bunlar nesnel olarak geçmişe dönüşür. Bütün bunları kendiniz dahil, dağlara götürürken gövdeniz dahil, beyninizdeki fikirler, ülküler büyük kısmıyla sizdeki hali ortaya koyar. Şimdi geçmiş olan hali, anlatabiliyor muyum? Çünkü hepsi arkanızdadır. Dağlara çıkınca halinizdeki zoraki parçalanma sürecine girersiniz. İradeniz dışında o hali geçmişe fırlatacaksınız. Sanki etinizden parçalar arkada kalır gibi. Ama bu yok oluş sürecinde yavaşça ilerlemekten başka seçeneğiniz yoktur. Ve her gün daha derin biçimde dağlara girersin. Önce daha önce gördüğün tipte insanları görmez olursun. Bundan sonra şehirde gördüğün tipteki insanları görmeyeceksin. Her gün görmeye alıştığın şeyleri görmeyeceksin. Evler, duvarlar, cam pencereler, kaldırımlar hepsi gitmiştir. Nesnel olarak arkada kalmıştır. Beyninizde depolanmıştır ama. Çok geçmeden arabaların sesini dinlemeyi bırakırsın. Veya bisikletlerin, televizyon, radyo veya gazete ciklet satan çocukların bağırmaları. Çocukların bağırmalarındaki tipik şehir tonunu terk edersin. Artık sinema, bilardo salonu veya film göremezsin. Ve devam edersiniz. Elektrik ışığı yok. Devam. Renk yok. Sonunda renk körü olursunuz. Çikolatanın tadını artık tadamazsınız. Rom veya şarabın lezzeti, sakızın kokusu yok. Daha sonra müzik dinlemeyi unutabilirsiniz. Günün popüler şarkıları Camilo, Sesto, Julio Iglesias, Leonardo Fabio, Nicola Di Bari, radyolar sizinle gelmez. O zaman şarkılar beyninize kaydedilmiş olmalıdır. İlerledikçe kendinizi sökmeye başlarsınız. Daha derine girdikçe daha fazla yalıtılırsınız. Sonunda geçmişten bir şeyin kalmadığı an gelir. Deneyimlerin, duyguların, nasıl, nedir, yakın, somut geçmişi artık yoktur. Kendinizi onu bir daha görmemeye ayarlamalısınız. Ancak oradan canlı çıkarsanız, devrim zafere ererse. Yukarıda ancak 15-20 kampanero vardı, daha fazla değil. Dağdaki gerilla hareketindeki 15-20 kişi, Somoza'nın iyi donanmış muhafızlarını nasıl alt edecektik? Bazen bize zafer yıllar yıllar alacakmış gibi gelirdi ve bütün bu yıllar zihnimiz kabul etmek istemese de halimizi daha da geçmişe iter. Halimizin tek devamı şehir haliniz, dağlara çıkmadan önceki yaşantınız, kalan maddi şeylerdir, taşıdığınız eşyalar. Bunlar beyninizdeki ülkü ve anıların duygusal dürtüleri olur. Yükünüzdeki somut şeylerin dışında beyninizdeki ülkü ve anıları belirleyen başka hiçbir şey yoktur. Ve ne olur, bir gün mendilinizi kaybedebilirsiniz. Bir yerde unutursunuz. Orospu çocuğu mendilim. Mendilimi nerede bıraktım? Ve mendil gitmiştir, artık onu göremezsiniz. Orospu çocuğu dersiniz. Bana mendili o verdi. Mendil, mendil, orospu çocuğu, kayıp, bok. Halin bir parçası daha sizden kopmuştur. Kimliğinizin bir parçası daha sökülür, etinizden bir parça daha, sürdürmek istediğiniz bir şey. Sonunda elbiseleriniz de yıpranır. Pantolonunuz dağılır, onu giyemezsiniz. Yeni pantolonunuzu sarmakla kullanırsınız. Sonra orospu çocuğu tırnak makası. Tırnaklarınız kesilmek ister ve hop, tırnak makasının sonu. Etinizden bir parça daha düşer. Eşyalarınız kaybolup bozuldukça halinizi doğrulayan nesneler yok olmaktadır. Birinci, yeryüzünde yalnız yaşamadığınızın kanıtı, tarihiniz olduğu duygusu kaybolur. Sonunda zaman duygusu da cehennemlik olur. Eşya kayboldukça zaman da geçmekte sürmektedir. Tamam, hiç geri dönebilecek misiniz? belki gerçekten her şeyi yitireceksiniz. Haliniz ki geçmişinizdir. Ve bu arada devrim zafere erişmiyordur. Muhafızlar tepenizdedir. Sonra açlık ve geri kalan her şey. Aç olabilirsiniz ama gerçekten inançlarınıza sarılabilirsiniz. Geleceğe olan güveninize ve daha iyi dayanıp zorluklara direnebilirsiniz. Böyle her şeyinizi kaybedince halinizin birçok parçası sizden ayrılıp gitmiştir. Öyle aşırı bir duruma gelmiştir ki hiç geri dönebilecek misiniz bilemezsiniz. Kaybettiğiniz her şey dağılıp gitmektedir. Azar azar yok olmaktadır. Kişiliğiniz parça parça dökülmektedir ve zamanla affetmeyen, durmayan, zaman değişmeden akıp gitmektedir. Her şeyi kaybedersiniz. Belleğinizi bile. Kendinizi kaybetmektesinizdir. İfadeniz dönüşüme uğrar. Daima uzun kollu giymekten ve güneş görmemekten. Ağaç uçları güneşe engeller. Teniniz değişir. Size geçmişi, Leo'nun gökyüzünü anımsatacak gökyüzünü hiç göremezsiniz. Ve ayı. Poneloya sahillerinin ayıyla bağdaştıramazsınız. Birlikte büyüdüğünüz ayla dağlardaki ay görünmez. Ve eski halinizi yeniyle birleştirirsiniz. Tarihsel devamlılık duyunuzu korumak için ülkülerinizi birleştirmeyi, anımsamayı, hayal kurmayı öğrenirsiniz. Çünkü dağlarda ay yoktur, yıldızlar yoktur, her şey yeşildir. Gövdeniz solgun beyaz olur. Elleriniz artık ele benzemez, sarmaşık ve dikenlerden yara ve çizikle doludur. Hiç yıkanmamaktan pistir, hiç yıkanmamaktan. Ayalarınız maşete ve balta sallamaktan kalınlaşır. Yükünüz kayışlarını çekmekten, hamak kurmaktan, ateşten, sıcak şeyler tutmaktan nasır bağlar. Ustası, efendisi olduğunuz gövdeniz gözlerinizin önünde yavaş yavaş değişir ve bunu önlemeye gücünüz yoktur. Böylece siz umutsuz seyrederken gövdeniz halinizi terk eder. Kendi gövdeniz yeni ve farklı bir hale dönüşür. En kötüsü, kendinizi aynada hiç göremezsiniz. Dağlarda ilk aynaya bakışım 5 ay sonraydı. Bir defa bir yıl kadar hiç yüzümü görmedim ve sonra kendimi gene gördüğümde, o kardeş bu ben değilim. Bıyığım vardı. Yaşamımda hiç bıyığım olmamıştı. Bir defa bile bırakmamıştım. Sürekli okşadığım bir sakal bırakmıştım ama onu hiç göremedim. Gözlerimdeki ifade değişmişti. Kaşlarım dikenlerden korunmaktan ve kanamaktan çatılmıştı. Dağlarda kaşlarınız incelir, çeneniz büyür, zaferden sonra çekilmiş fotoğrafları hiç incelediniz mi? Kaşlarımız hep inceydi ve çenelerimiz yapılıydı. Çünkü yürürken dişlerinizi kenetlersiniz. Kaşlar daima çatıktır ve bakışlarınız değişir, gözlerinizdeki ifade keskinleşir. Karanlıkta görme çabasından pusuya düşmekten kurtulmak için jungle'ın yeşilinden düşmanın zeytunun yeşini ayırmak, önünüze karışan bütün şeyleri, düşünceleri, görüntüleri fark etmek zorundasınız. Bütün bu çaba bakışınızı değiştirir. Saldırgan bir bakış olur ama açık olmayı da bırakmaz. Yani kendinizi aynada görünce aynı olmadığınızı kavrarsınız. Başka bir yerde, başka bir kişi olduğunuzu anlarsınız. Bu bilinçle kabul edilen bir acıdır. Düzenle uğraşmaya başladığınız çevrenin bir öğesinin de kendiniz olduğunuzu anlarsınız. Çünkü nedeniniz, aklınız vardır. Bir amaç için çevreyi egemenliğinize almak istersiniz. Onu gerilla mücadelesinde, devrimci savaşta kullanmak için. Birlikte getirdiğiniz her şey kaybolup kendi gövdeniz, varlığınız da çürüyüp sizden koptuğunda kimliğinizin son tek sığınağı vardır. Beyninize sakladığınız ülküler ve anılar. Beyninizin ta derinliklerinde bunları beklemiş, beslemiş, korumuşsunuzdur. Yaşamınızın, varlığınızın iliği, özü, bütün kuvvetiniz budur. Ülküler ve anılar insanın en içten yönüdür. Onları kimse deşemez. Dağın işkencesi bile onlara sızamaz. Doğanın kolayca dönüştüremediği tek şey budur. Anılarınızı beslersiniz. Hamağınıza yattığınızda anılarınızı yanınıza çekersiniz. Kafanızda evirip çevirip bulanık şekilde gözlerinizin önünde resmi geçit yaptırırsınız. Gerçekten asla görme olanağınız yoktur ama anılarınızı böyle havalandırırsınız ve uyumadan önce beyninize tekrar yollarsınız. Yavaş yavaş kapanan sarmal tel gibi. bir kez daha anılarınıza sarılırsınız ve herhalde gövdeniz de kıvrılır, bilmiyorum. Üstleri örtülüp gene sakinleşinceye kadar, beyninizin sığınağında dinlenmeye başlayana kadar anılarınızla hemhal olursunuz, onlarla yuvarlanırsınız ve onlarla çekilmeye başlayınca uyursunuz. Sizi geçmişe veya artık geçmiş olan hale bağlayan tek bağ, göbek bağı anılarınızdır. Yani böyle bir mektup alınca, anılarınız paramparça olunca, size kalan son iplik, görünmeyen fakat sizi şimdi geçmiş olan halinize bağlayan, gerçeklere karşı öfkelenip böyle olmasını istemediğiniz tek iplik kesilmiş gibidir. Bu mektup bana şok dalgaları gönderdi. Beynimin en gizli sığınaklarını, daima koruduğum içten bölümünü yırtıp parçaladı. O zaman yalnızlık hissetmeye başlıyorsunuz, yalıtılmışlık. Ve bu siyasal ideolojik çerçeveniz yoksa kaçmaya başladığınız veya çıldırdığınız andır. Bu mektuptan sonra Claudio'ya gönderdiğim bir şiir yazdığımı anımsıyorum. Son dokunuş, ona yaptığının beni öldürmeyeceğini bildirmek gibi bir şey. Şimdi seni kaybettiğime göre anlıyorum ki kurşun olmamış olsam bok olacakmışım. İspanyolca'da kurşun, plomo sözcüğünün, paella, libre o morir, ya özgür vatan ya ölüm şiarının baş harfleri olduğunu söylemeliyim. Eğer bir yaşama nedenim, başka bir yaşama nedenim, yani Nikaragua'yı özgürlüğe kavuşturmak mücadelem olmasa bitmiştim, boka düşmüştüm. 16. ayrımın sonu, sayfa 202.